Ayrım 9. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 87. 8. Karlskrona. Cumartesi 2 Nisan. Mehtaplı bir gece Karlskrona'daydı. Hava güzel ve sakindi. Oysa gündüz bir fırtına ortalığı kasıp kavurmuştu. Yağmur yağmıştı. Şehir sakinleri herhalde kötü havanın devam edeceğini sanmışlardı. Sokak bomboştu. Akya ve sürüsü geldiğinde şehirde sanki kimsecikler yoktu. Vakit hayli geçti. Kazlar daha önce adalarda konaklayacakları emin bir yer aramışlardı. Smire'ın korkusundan karada kalma cesaretleri yoktu. Gelirken kazlar çok yüksekten uçuyordu. Aşağıda deniz ve adaları seyreden Nils'e her şey gerçek dışı bir masal dünyasına bürünmüş gibi gelmişti. Gök mavi değildi artık. Yeryüzünün üstünde yeşilimsi, camdan bir çan gibi duruyordu. Deniz süt beyazdı. Tepeleri gümüş gibi parlayan dalgacıklar, gözün görebildiği kadar uzaklara yayılıyordu. Bütün bu beyazlığın ortasında, kıyıya karşı dizilmiş, irili ufaklı birçok ada, kara birer nokta gibi görünüyordu. Nils bu gece cesur olma sözü vermişti kendi kendine. Ama birden onu büyük bir ürküntüye düşüren bir şey ilişti gözüne. Dört köşe kitleler halinde, koca kayalıklarla kaplı, yüksek bir adaydı bu. Bu kayaların arasına altın sarısı benekler serpilmişti. Çocuğun aklına hemen Troll Lujibi'de perilerin her gece kaç kere altın sütunlar üstüne diktikleri Megi taşı geldi. Ona benzer bir şey olabilirdi gördüğü. Onu korkutan sadece bu değildi. Bir de adanın etrafını saran suda, insana hiç de güven vermeyen bir kaynaşma vardı. Balinalar, köpek balıkları ve diğer iri deniz yaratıkları diye düşünülebilirdi bunlar. Ama çocuk onlara, adaya baskın yapmak için bir araya toplanmış deniz canavarları gözüyle bakıyordu. Üstelik adanın doruğunda, kollarını göğe doğru, umutsuzca iki yana açmış, sahici bir dev durmaktaydı. Bir de kazlar adaya inişe geçmezler mi? İşte Nils asıl o zaman korktu.
Hayır, hayır, oraya inmeyelim
diye haykırmaya başladı. Fakat kazlar onun haykırışlarını aldırış etmediler. Az sonra da çocuk nasıl aldandığını görüp şaştı, utandı da. Koca kaya kütleleri gibi gördüğü şeyler evlerdi. Altın sarısı beneklerse sokak fenerleri, ışıklı pencerelerdi. Kollarını açmış dev, dört köşe kuleleriyle şehrin kilisesinden başka bir şey değildi. Adaya baskın yapacak deniz canavarlarına gelince, bunlar da adanın çevresinde demir atmış veya palamarla iskeleye bağlanmış irili ufaklı gemi ve motorlardı. Karaya yakın olanlar, daha çok kürekli tekneler, yelkenli kotralar, kıyı taşımacılığında kullanılan küçük buharlı gemilerdi. Neresiydi bu şehir? Nils bu sorunun cevabını savaş gemilerinden çıkardı. Gemileri hayatı boyunca sevmişti. Tabii onun gemileri, yol kıyısındaki su birikintilerinde yüzdürdüğü oyuncak gemilerdi sadece. Ama bu kadar çok sayıda savaş gemilerine sahip şehrin Karlskrona'dan başkası olamayacağını hemen anladı. Nils'in anne tarafından dedesi savaş gemilerinde çalışmış eski bir gemiciydi. Yaşadığı sıralar Allah'ın her günü büyük tersanesiyle Kaskona'dan ve bu şehirde görebileceği şeylerden söz ederdi. Nils bir ara göz ucuyla limanı gerisinden saran kale ve kuleleri de gördü. Akya ve sürüsü kiliselerden birinin çatısı üstüne inişe geçti. Bir tilkiden korunmak için şüphesiz elverişli bir yerdi burası. Çocuk bu gece beyaz kazın kanatları altına girip güzel bir uyku çekeceğini düşünüyordu. Sonra gün doğunca da tersane ve gemileri görüp seyretmeye çalışacaktı. Nils neden içinin rahat edemediğine ve gemilere bakmak için neden uslu uslu sabahı beklemediğine kendi de şaştı. 5 dakika uyumuş uyumamıştı. Beyaz kazın kanadı altından sıyrıldı, yıldırımlık ve damlalıklardan aşağıya kayıp yere doğru süzüldü. Şimdi kilisenin önündeki geniş meydandaydı. Issız yerlere alışık olanlar veya ücra yerlerde oturanlar, evlerin dimdik yükseldiği, sığınacak bir saçak altının bulunmadığı açık caddeleriyle bir büyük şehre geldiler mi, işlerine bir tedirginlik kaplar. Bunun gibi Nils de bir an yukarıda kazlarla birlikte kulede olmak istedi. Allah'tan meydanda kimsecikler yoktu. Sadece yüksek bir kaidenin üstüne tunçtan bir adam dikilmişti. 3 köşeli şapkası, uzun redingotu, kısa pantolonu, koca pabuçlarıyla iri, sert bir adamdı bu. Elinde bir sopa tutuyordu ve gerekince onu kullanmaktan sakınmayacak gibi bir hali vardı. Kemerli burnu ve çok çirkin ağzıyla yüzü pek sertti. Baktı, baktı da sarkık koca dudağıyla "Bu adamın burada ne işi var?" dedi sonunda kendi kendine çocuk. Kendini şu andaki gibi küçük ve zavallı hiç hissetmemişti şimdiye kadar. Heykele öykünüp kendisini yüreklendirmek istiyordu. Sonra onu düşünmez oldu ve kıyıya inen bir sokağa daldı. Daha birkaç adım atar atmaz arkasından yüründüğünü hissetti. Ağır adımlar kaldırımı dövüyor ve bir bastonun ucu yere vuruyordu. Sanki tunç heykel canlanmış ve yola koyulmuştu. Nils kulağını adım seslerine verdi. Koşarak kaçmaya başladı. Evet, onun tunçtan olduğu kuşkusuna kapılmıştı. Toprak sarsılıyor, evler sallanıyordu. Bu ağır adımlar ancak ona ait olabilirdi. Belki canı çekmiş, gezintiye çıkmıştır diye söylendi. Söylediğim sözün hesabını sormak gibi kötü bir niyeti yoktur. Dosdoğru gitmekten vazgeçip yan sokaklardan birine daldı. Ardından gelenden kurtulacağını umuyordu böylece. Fakat tunçtan adamın da aynı sokağa girdiğini duymasın mı? Korkudan yüreği ağzına gelecekti. Bütün kapıların kapalı olduğu bu şehirde nereye sığınacaktı? Sağda, koca bir bahçenin ortasında tahtadan yapılmış eski bir kilise gördü. Vakit geçirmeden oraya daldı. Tamam, sığınacak bir yer. Bir varabilsem. Birden kiliseye giden ağaçlıklı yolun ortasında bir adamın kendine işaret ettiğini gördü. Çok sevindi. Ona doğru koştu. Kalbi küt küt atıyordu. Ama yolun kıyısında küçük bir taburenin üstünde oturan adamın yanına varınca olduğu yerde kala kaldı. İmkansız, dedi. Bana işaret eden bu olamaz. Ağaçtan bu adam. Bir an kımıldamadan durup ona baktı. Bu geniş, pembe ve dinç yüzlü, tıknaz, güçlü kuvvetli, sevimli bir adamcağızdı. Saçları siyah ve parlaktı. Kocaman kara bir sakalı vardı. Başına siyah tahtadan bir şapka giymiş, Üstüne kahverengi tahtadan bir elbise geçirmişti. Belinde siyah tahtadan bir kemer, aşağısında boz renkli tahtadan bir pantolon ve tahtadan çoraplar, ayağında siyah tahtadan potinler vardı. Yeni boyanmış, yeni cilalanmıştı. Ay ışığında pırıl pırıl parlıyor, şüphesiz bu onu daha da sevimli kılıyor, çocukta güven uyandırıyordu. Sol elinde tahtadan bir tabela tutuyordu. Tabelanın üstünde Nis şu yazıyı okudu. Bana bir metelik verin, güçsüzlere yardım edin. Ama önce şapkamı çıkarın. Nils anladı. Adam yoksullar için dikilmiş bir heykelden başka bir şey değildi. Hayal kırıklığına uğradı. Daha iyi, daha değişik bir şey çıkacağını ummuştu. Büyük babasının bu tahtadan adamdan söz ettiğini hatırladı. Kas Krona çocuklarının onu çok sevdiklerini söylerdi. Nils şimdi iyice anlıyordu bunu. Adamda eski zamanlara ait öylesine tatlı bir hava vardı ki, onun birkaç yüzyıllık olduğunu söyleyebilirdiniz. Üstelik güçlü, mağrur ve neşeliydi. Eski zaman insanlarının da öyle olduğu söylenmez mi zaten? Nils tahtadan adama baka kalınca, kendi peşinden gelen öbürünü unutuverdi. Fakat işte, ansızın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Adam mezarlığa giriyordu. Yaklaşıyordu. Nereye? Nereye saklanacaktı? Tam bu anda zavallı Nils, tahtadan adamın eğildiğini, koca ve geniş elini kendine uzattığını gördü. Ona güven duyup duymamayı düşünecek vakti kalmamıştı. Hemen kendine uzatılan ele atladı. Tahtadan adam onu başının hizasına kadar kaldırdı ve şapkasının altına soktu. Oğlan saklanmış, adam kolunu indirerek eski durumuna gelmişti ki, tunçtan adam onun önünde durdu. Bastonuyla yere vurdu, keskin ve gürleyen sesiyle sordu.
Kimsiniz?
Tahtadan adamın eli ayarlanmış bir oyuncak gibi gıcır diyerek başına gitti, parmakları şapkasının kenarına değdi, ağzından bir bir kelimeler döküldü.
Rosenbon kulunuz, Haşmet Meab. Zamanında Yavuz Kalyonu'nda çavuştum. Savaş bitince emekliye ayrıldım. Deniz Kuvvetleri Kilisesi'ne bekçi oldum. Sonunda tahtadan oyulup, yoksullar heykeli olarak mezarlığa dikildim.
Tahtadan adamın Haşmet Meab diye hitap ettiğini duyunca, Nils'in yüreği hop etti. Biraz düşününce, büyük meydandaki heykelin, şehrin kurucusuna ait olduğunu anladı. Daha açıkçası başına bela ettiği adam kral 11. Karl'dı.
Çok iyi ifade ettiniz, dedi tunçtan adam. Şimdi de bana bu gece şehrin sokaklarında bir oraya bir buraya koşan küçük bir çocuğu görüp görmediğinizi söyler misiniz?
İzin verirseniz cevap vereyim. Haşmet Meab, gördüm.
Şapkanın altına büzülen ve bir tahta yarığından kralı gözetlemekte olan çocuğun bu cevabı duyunca dizlerinin bağı çözüldü. Titremeye başladı. Neyse ki tahtadan adam lafının gerisini getirdi de o da rahat bir nefes aldı.
Haşmet Meab'ları yanlış bir iz üstündeler, dedi Rosenbaum. Çocuk saklanmak için tersaneye gidecekmiş gibi geldi bana.
Öyle mi dersiniz Rosenbaum? Pekala. Öyleyse taburenin üstünde heykel gibi dikilmekten vazgeçin de arkamdan gelin. çocuğu bulmamda yardım edin bana. Dört göz daima iki gözden daha iyi görür.
Ağaçtan adam sızlanan bir sesle cevap verdi. Haşmet meaplarından haddim olmayarak kulunuzu olduğu yerde bırakmalarını istirham edeceğim. Boyandığım için dinç ve pırıl pırıl görünüyorum. Ama yaşlı ve içi geçmiş biriyim ben. Kolumu kıpırdatmaktan acizim. Tunçtan adam böyle itirazları hoş görecek cinsten değildi.
Bu sözlerde ne demek oluyor?
Dedi.
Derhal gelin Rosenbaum.
Kral bastonunu kaldırdı, tahtadan adamın omzuna indirdi. Sonra da
bak Rosenbaum dedi. Yıkılmadınız. Sağlamsınız demek ki.
Bunun üzerine yola koyuldular. Büyük ve ağır adımlarla Karlskrona'nın yollarını geçtiler. Sonunda tersaneye açılan ağır kapıya vardılar. Bir gemici nöbet bekliyordu. Ama tunçtan adam aldırış etmedi. Kapıyı ayağıyla itti, içeri girdiler. Önlerinde temel kazıklarının üstünde duran köprülerle bölümlere ayrılmış geniş bir liman vardı. Havuzlarda savaş gemileri duruyordu.
Aramaya nereden başlasak Rosenbaum?
Diye sordu tunç adam. O boyda bir insan müsveddesi olsa olsa model dairesinde saklanmıştır Haşmet Meap. Sağda liman boyunca denize uzanmış dar bir kara çıkıntısı üstünde birkaç eski yapı vardı. Tunçtan adam çok yüksek çatılı ve küçük pencereli bir binaya yaklaştı. Bastonuyla kapıya vurdu. Kapı açıldı. Sonra basamakları aşınmış bir merdivenden ağır ağır çıktı. İki adam, hepsi donatılmış, küçük gemilerle dolu olan büyük bir salona girdiler. Çocuk bunların İsveç donanması için yapılan gemilerin modelleri olduğunu anladı. Her türden gemi vardı burada. Başı ve kıçı yüksek, iki yanında sıra sıra topların yer aldığı, direklerine birçok urgan ve yelkenin dolanmış olduğu eski kalyonlar, bir baştan bir başa kürekçilerin oturması için kerevetlerin bulunduğu kıyı karakol gemileri, güvertesiz top gemileri, kralların yolculuklarında kullandıkları son derece süslü üç direkli gemiler. Hepsinin küçücük örnekleri vardı burada. Ayrıca güvertelere yerleştirilmiş topları ve kuleleriyle günümüzde kullanılan uzun ve ağır zırhlılar, ince uzun balıklara benzeyen narin yapılı torpidolar. Nils bunlara hayran hayran bakmaktan kendini alamadı. Burada İsveç'te bunca büyük, bunca güzel gemiler yapılıyormuş demek, dedi içinden. Hem onları hayranlıkla seyredecek zamanı da bolca buldu. Zira tunçtan adam, küçük gemi modellerini görür görmez, her şeyi unutmuş, bir baştan bir başa onları seyre koyulmuştu. Hele bir zamanlar Yavuz Kalyonu'nda çavuşluk yapmış olan Rosenbaum, ondan bir adım öne geçmiş, gemilerin yapımı, bir zaman bunlara kumanda edenler ve teknelerden her birinin geçirdiği maceralar üstüne ne biliyorsa anlatıyordu. Kapman'dan, Puke'den, Troll'den, Hoglan, Svenskund savaşlarından söz ediyordu. İsveç denizciliğinde bu parlak dönem 1809'a kadar sürmüş, ondan sonra böyle bir çağ bir daha yaşanmamıştı. İki kafalar özellikle ağaçtan yapılma, eski, süslü gemilerin önünde çok oyalandılar. Günümüzde kullanılan zırhlı gemilerden pek anlıyora benzemiyorlardı.
Görüyorum ki bu yeni gemiler üstüne hiçbir bilginiz yok, Rosenbaum, dedi kral. Gidip başka şeylere de bir göz atalım. Bütün bunlar benim çok ilgimi çekiyor, Rosenbaum. Çok!
Çocuğu aramaktan vazgeçmişlerdi. Bizimki ise tahta şapkanın içine kurulmuştu. Keyfine diyecek yoktu. Tersanedeki büyük tesisleri, yelkenlerin dikildiği işlikleri, döküm evini, makine imalathanelerini, marangoz tezgahlarını gezmeye koyuldular. Vinçleri, dokları, büyük erzak ambarlarını, top meydanını, havuzu, halat dairesini, kayaya oyulmuş ve artık kullanılmayan tamir havuzunu bir bir gezip gördüler. Savaş gemilerinin palamara bağlanmış olduğu mendireye çıktılar. Kıyısına kadar gelip iki eski deniz kurdu edasıyla her şeyi incelediler. Bazıları karşısında şaşkınlığa düştüler. Bazıları hakkında yeni hükümlere vardılar, onayladılar veya kızdılar. Nis tahta şapkanın gerisinden onları dinliyordu. Savaş limanından sefere çıkan bütün filoları donatabilmek için bu yerde nice uğraşılıp didinildiğini, alın teri ve göz nuru döküldüğünü böylece anlamış oldu. Bu uğurda nice insanın kanını ve hayatını tehlikeye attığını, şu savaş gemileri yapılsın diye son meteliğine kadar fedakarlık edildiğini, nice bilgili insanın bütün çabasını, yurt savunmasında kullanılan bu gemileri daha mükemmelleştirmek yolunda harcadığını öğrendi. Söylenenleri duydukça çocuğun gözleri yaşardı ve bunca bilgiyi bu kadar teferruatıyla edindiğinden dolayı da içi sevinç ve mutluluk doldu. Sonunda ortasında kapalı bir teşhir salonu olan açık bir avluya girdiler. Salonda eski kalyon pruvalarının heykelleri vardı. Nils bunlara çok şaştı. Güçlü ve korkunç görünüyorlardı. Büyük, cüretli ve vahşiydiler. Hepsinde günümüzdeki koca savaş gemilerinin mağrur havası vardı. Nilsçik kendini her zaman olduğundan daha küçük hissetti. İşte o sırada tunçtan adam, tahtadan adama dönerek
"Çıkar şapkanı, Rosenbaum!" dedi. Gördüğün şu şeyler karşısında saygı duruşuna geç. Onların hepsi vatan uğruna savaşa girdi.
Aynı tunçtan adam gibi Rosenbaum da buraya niçin geldiklerini hepten unutmuştu. Düşünmeden tahtadan şapkasını çıkardı ve haykırdı.
Limanın yerini seçen, tersaneyi kuran, donanmayı meydana getiren insana, bütün bunların hepsine can veren krala saygı olarak şapkamı çıkarıyorum. Sağ ol, Rosenbaum, dedi kral. Güzel söyledin. Mert bir adamsın sen. Ama dur bakayım, Rosenbaum. O başındaki ne öyle?
Rosenbaum'un tepesinde ayakta duran Nils Holgersson'u gösteriyordu. Ama Nils korkmuyordu artık. Külahını sallayarak bağırdı.
Ya şah şah şah. Koca dudaklı adam çok yaşa.
Tunçtan adam koca bastonunu yere vurdu. Ama çocuk onun ne yapmak niyetinde olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktı. Çünkü tam o sırada güneş doğmuş, tunçtan adamla tahtadan adam sırra kadem basmıştı. Sanki sistenmişler gibi. Nils gözleriyle çevresinde onları ararken, yaban kazları da kilisenin çatısından havalanıp şehrin üstüne uçuşa geçmişlerdi. Birden Nils Holgersson gözlerine ilişti. Büyük beyaz kas havayı yararak onu almaya indi. Dokuz. Öğle anda yolculuk. Pazar 3 Nisan. Yaban kazları kıyıya yakın bir adada otlamaya gitmişlerdi. Orada kül rengi evcil kazlara rastladılar. Yaban soydaşlarının pek kıyıya yanaşmak adetleri olmadığını bilen evcil kazlar, onları görünce çok şaşırdılar. Bunlar meraklı ve gevezeliği seven yaratıklardı. Yeni gelenlere, tilkinin onları nasıl kovaladığını anlattırmadıkça işleri rahat etmedi. Hikaye bitince, içlerinden Akya yaşında ve onun kadar tecrübe sahibi görünen biri söz aldı. "Tilkinin yurdundan sürülmüş olması sizin için büyük bir talihsizlik," dedi. "Ta Laponya'ya kadar peşinizi bırakmaz sizin. Ben sizin yerinizde olsam, Smaland üzerinden uçmaz, ülkenin dışından dolaşır. Mesela Öland adasından geçerdim. O zaman tilki izinizi kaybeder. Onu daha da şaşırtmak istiyorsanız, birkaç gününüzü adanın güneyinde geçirin. Yiyecek boldur. Eş dost da öyle. Böyle bir yolculuktan pişmanlık duymayacağınızı sanırım." Yaşlı kazın verdiği öğüt akla yakındı ve yaban kazları onu tutmaya karar verdiler. Karınlarını doyurur doyurmaz Öland'a doğru yola koyuldular. İşlerinden kimse daha önce oraya gitmemişti. Ama yaşlı evcil kaz onlara yolu iyice belletmişti. Enginde göçmen kuşların büyük uçuş yoluna rastlayıncaya kadar Blakin kıyısı boyunca dosdoğru güneye uçmaktı yapacakları bütün iş. Kışı Batı Denizi'nde geçirip de baharla birlikte Finlandiya'ya veya Rusya'ya giden kuşlar bu yolu takip ederler. Öland üzerinden geçerken mola vermek üzere adaya inerler. Onun için yaban kazları kılavuzsuz sayılmazdı. Yaz gibi sıcak ve sakin bir gündü. Deniz yolculuğu için biçilmiş kaftan. Yalnız gök tamamen berrak değil, alacalı ve biraz kapanıktı. Yer yer bulut kümeleri denizin üstüne doğru iniyor, görüş mesafesini daraltıyordu. Bizim yolcular, takım adaları arkalarında bıraktıklarında, deniz öylesine dümdüz, güzel ve hareliydi ki, Nils aşağılara bakarken, atlarında dünyanın kaybolduğunu sandı. Etrafında bulut ve gökten başka bir şey görünmüyordu. Başının döndüğünü hissetti. İlk günkünden daha da fazla korkarak, beyaz kazın boynuna yapıştı. Yaşlı kazın sözünü ettiği büyük yola geldiklerinde, Nils hepten afalladı. Kuş sürüleri aynı yönde uçarak, birbiri peşinden gidiyordu. Hepsi önceden çizilmiş bir yolu takip ediyor gibiydi. Bunlar yaban ördekleri, kül rengi kazlar, kıl kuyruklar, çeşit çeşit kara bataklar, gürlü kuşları, deniz saksanları, ötleyenlerdi. Nils öne eğilince kuş sürülerinin dizi halinde sudaki aksini gördü. O zaman başı büsbütün döndü. Sanki bütün bu kuş sürüleri havada sırt üstü uçuyor gibiydi. Aşağısı neresi, yukarısı neresi bilinmiyordu. Hepsi birbirine karışmıştı. Kuşlar yorulmuştu. Konaklayacakları yere bir an önce ulaşmak için sabırsızlanıyorlardı. Hiçbiri sesini çıkarmıyor, ona buna şaka yapmıyordu. Bu sessizlik her şeyi daha gerçeküstü bir görünüme büründürüyordu. "Belki de dünyadan ayrıldık," dedi içinden Nils. "Belki de gök boşluğunda yol alıyoruz." Aynı anda iki el tüfek sesi duyuldu. ve iki duman sütununun yükseldiğini gördü. Kuşlar arasında korku ve telaş bas gösterdi.
Avcılar! Avcılar! Gemideki avcılar!
Diye bağırıştılar. Daha yüksekten uçun! Daha yüksekten! Nils o zaman hep denizin üstünde uçulduğunu, hiç de gök boşluğunda filan olmadığını anladı. Denizin yüzünde bir şerit halinde küçük gemiler yüzüyordu. Bunların içini dolduran avcılar havaya ateş üzerine ateş ediyorlardı. Onları zamanında fark edemeyen ilk kuş sürüleri çok alçaktan uçmuştu. Birçok koyu renkli kuş isabet alıp düştü. Boşluğa yuvarlanan her kuşun arkasından geride kalanlar keskin çığlıklar atıyorlardı. Bir an kendini gök boşluğunda sanan biri için bu telaş ve çığlıklar kadar insanı şaşırtacak bir şey olamazdı. Oysa Akya derhal yükseldi. Sürüsü de mümkün olduğu kadar hızla onu takip etti. Yaban kazları tehlikeyi atlattı. Ama Nils hala kendine gelememişti. Nasıl? Nasıl olur da insanlar Akya gibi, Yiksi ve Kaksi gibi, beyaz kaz ve diğer yol arkadaşları gibi varlıkların üstüne ateş edebilirlerdi? İnsanlar çıldırmışlardı. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı demek. Saflar sıklaştı. Kımıltısız gökyüzünde yolculuk devam etti. Ortalık yeniden sessizleşmişti. Zaman zaman yolculuktan sıfırı tüketmiş bir kuşun sesi duyuluyordu.
Daha gelmedik mi? Doğru yolda olduğumuzdan emin misiniz?
O zaman sürü başında olanlar cevap veriyordu.
Dost doğru, ölende uçuyoruz. Dost doğru.
Yaban ördekleri yorgundu. Kara bataklar onları geçti.
O kadar acele etmeyin,
diye bağırıyordu ördekler.
Galiba önceden gidip her şeyi yiyip bitireceksiniz. Orada bulacaklarımız size de yeter, bize de,
diye cevap veriyordu ötekiler. Ada henüz görünürlerde yoktu. Beyaz duman yığınlarını önüne katıp süren hafif bir meltem çıktı. Sanki bir yerlerde yangın vardı. Kuşlar döne döne gelen ilk beyaz dumanları görünce telaşa kapıldılar ve uçuşu hızlandırdılar. Ama duman boğumları gitgide yoğunlaştı. Sonunda onları ortasına aldı. Kokmuyordu bu duman. Kara ve kuru bir duman değildi. Beyaz ve nemliydi. Nils ansızın bunun sistem başka bir şey olmadığını anladı. Sis sonunda göz gözü göremeyecek kadar koyulmuştu. Bir kaz boyu ötesi seçilemiyordu. Kuşlar birden çılgına döndüler. O ana kadar düzen içinde güzel güzel uçmuşlardı. Şimdi sis basınca bir oyundur tutturdular. Birbirlerini şaşırtmak için bir o yana bir bu yana uçuyorlardı.
Hey, dikkatli olun,
diye bağırıyorlardı.
Hep aynı yerde dönüp duruyorsunuz. Geri dönün. Yoksa öyle anda zor varırsınız.
Adanın nerede olduğunu hepsi iyi biliyordu. Fakat hepsi karşısındakini aldatmak için elinden ne gelirse yapıyordu.
Şu yaban ördeklerine bakın,
diye bağırıyordu sisin içinden bir başka ses.
Başlarını kuzeye çevirdiler, gidiyorlar.
Hey, boz renkli kazlar,
diyordu bir başka ses.
Gittiğiniz yöne dikkat etsenize. Böyle yol alırsanız Rügen Adası'na varırsınız.
Bu yoldan eskiden de geçmiş olanlar için kaybolmak gibi bir tehlike yoktu. Ama yaban kazları için durum pek öyle değildi. Muzipler, onların gittikleri yoldan pek emin olmadıklarını anlamakta gecikmediler.
Yolculuk nereye ahbaplar?
Diye sordu bir kuğu. Sonra ciddi ve babacan bir tavırla doğru Akya'nın yanına koştu.
Öyle anda gidiyoruz
diye karşılık verdi Akya.
Ama oraya daha önce hiç gitmedik.
Bu kuşa güvenebileceğini sanıyordu.
Çok kötü dedi Kuo. Yolu şaşırmışsınız. Bilekin ki doğru gitmektesiniz. Benimle gelin. Size yolu göstereyim.
Kuu yola koyuldu. Kazlar da onun arkasına dizildiler. Muzip yaratık onları büyük kuş geçidinin hayli uzaklarına götürdü. Kuşların bağırışları artık duyulmaz olmuştu. Sonra da sise dalıp gözden kayboldu. Kazlar bir süre rastgele bir o yana bir bu yana uçtular. Sonunda diğer kuşları buldular. Buldular ama bu sefer de bir yaban ördeği yanlarına yanaştı.
Siz dağılıncaya kadar siz suya inseniz daha iyi edersiniz,
dedi onlara.
Bu gibi yolculuklara pek alışık olmadığınız anlaşılıyor.
Akya ne yapacağını bilemiyordu. Şu Allah'ın cezaları aklını iyice şaşırtmışlardı. Nils kazların oldukları yerde saydıklarını anlar gibi oldu. Bir karabatak hızla yanlarından geçerken
"Hey, nereye gittiğinize dikkat etsenize!"
diye bağırdı.
"Aynı yerde bir inip bir çıktığınızın farkında değil misiniz yoksa?"
Nils de bundan korkuyordu zaten. Beyaz kazın boynuna sarıldı. Birdenbire uğulduyan bir patlama sesi duymasalardı, bu yolun sonunun nereye varacağını Allah'tan başkası bilemezdi. Akya boynunu uzattı, kanatlarını çırptı ve bütün hızıyla yola koyuldu. Yön tayinine yarayacak işareti bulmuştu sonunda. Yaşlı evcil kaz ona, Öland adasının en ucuna inmemelerini öğütlemişti. Çünkü insanlar buraya bir top koymuşlardı. Bununla sis sırasında havaya ateş ediyorlardı. İşte artık gideceği yönü biliyordu Akya. Artık ona kimse yolunu şaşırtamazdı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 99.